Deccal Tarih 34 sunar. 9. sınıf tarih dersi. 3. ünite sesli anlatım. 1. bölüm. Seslendirme. 9A sınıf öğrencileri.
Merhaba arkadaşlar, şimdi size Orta Çağ'da yaşanmış büyük veba salgınını anlatacağım. Büyük veba salgını, tarihte yaşanılmış birçok savaştan daha fazla can kaybına sebep olmuş bir felakettir. Etkisi o kadar büyükmüş ki, birkaç yılda 100 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Veba salgını, 1347 ile 1351 yılları arasında Avrupa'da meydana gelmiştir. O zamanlar Avrupa'da yoğun nüfus artışı yaşanmış, bunun sonunda da kıtlık dönemine girilmiştir. Büyük veba salgınının kıtlık döneminin hemen arkasından gelmesi haliyle Avrupa'nın bu durumla mücadelesini çok zorlaştırmıştır. Gemide yaşayan pire ve farelerin de bu hastalığın yayılmasında etkili oldukları söylenmektedir. Salgın, yayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra insanlarda psikolojik yıkım yaşatmıştır. Bununla birlikte salgından sonra insanların yönetime olan güvensizlikleri ve itaatsizlikleri artmış, sosyal aktiviteleri bitmiş, iletişim kopuklukları olmuş, birbirlerinden uzaklaşmalarına sebebiyet vermiş, ürün ve işçi ücretlerinin artmasına neden olmuştur. Bu salgınla birlikte dünya hem ekonomik hem de psikolojik bir çöküşe şahit olmuştur.
İlk devletlerde gücün meşruiyet kaynağı. İlk çağın başından itibaren Mezopotamya, Mısır, Anadolu gibi bölgelerde geniş alanlara hükmeden güçlü siyasi oluşumlar ortaya çıkmıştır. Krallar yönetimdeki meşruluğu yani güçlerini dinden almıştır. Bu nedenle ilk devletlerde gücün meşruiyet kaynağı tanrısaldır. Anadolu'da M.Ö. 1700'lerde kurulan Hititlerde kralların gücünü tanrıdan aldığına inanılır ve emirleri tanrının emriymiş gibi görülürdü. İlk çağın önemli bir diğer medeniyet merkezi olan Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler'de yönetici olan ensiler yani rahip krallar en yüksek rahip, yargıç ve komutandı. Bu tapınakları yöneten rahip sınıfı kentin yöneticileri üzerinde etkiliydi. Asur ve Babiller'de ise kral büyük tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olup onlar adına ülkeyi yöneten rahip krallardı. Kralın kutsal kişiliği tanrılar ve tapınaklara yaptığı hizmetlerle değerlendirildi. Ancak ünlü Babil kralı Hammurabi bu anlayıştan farklı olarak kendisini adaletin kralı olarak ifade etmiştir. Kendine özgü bir medeniyet oluşturan Mısır Krallığı'nın ilk dönemlerinde krallar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Başlangıçta Tanrı olarak görünmeyen firavunlar ilerleyen dönemlerde Tanrı olarak görünmeye başlanmıştır. İnsan şeklinde Tanrı sayılan firavunlar toprakların, malların ve insanların sahibi olarak görülmüş ve Tanrı kral olarak kabul edilmiştir. Her kentte Sümerlere saygı duyduğu tanrılara adanmış Ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdi. Kendine özgü medeniyet oluşturan Mısır Krallığı'nın ilk dönemlerde krallar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Makedonya Kralı 2. Filipos bütün Yunanistan'ı egemenliği altına alarak Helen Beyliği'ni meydana getirdi. 2. Filipos'un bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine oğlu 3. Alexander Makedon Krallığı'nın başına geçti. Önce Anadolu'yu sonra da Pers İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçiren Büyük İskender Hindistan'ın Pencap Havzası'na kadar ilerledi. Büyük İskender Doğu'nun gizemli dinlerinden etkilenmiş ve Mısır'da Amonra rahipleri tarafından tanrı ilan edilmiştir. İlk çağ medeniyetlerinde gücün meşruiyet kaynağı olan dinin yanında yöneticiler de soy kavramı da önemliydi. Örneğin Asurlarda bir kral zorla başa geçse bile kendinden önceki krallarla bir akrabalık bağ kurma gayreti içinde olurdu.
İngiltere'de parlamenter sistem. Parlamenter sistem ya da parlamenterizm, yürütme organının, yasama organının denetiminde olduğu demokratik bir yönetim sistemidir. İngiltere'de parlamenter sistemin tarihsel gelişimi, mutlak monarşinin egemen olduğu İngiltere'de kralın yetkilerinin kısıtlanması, 1215 yılında imzalanan Magna Carta ile başlar. Magna Carta ile kral toprak sahibi soyların rızası olmadıkça vergi alınmayacağına söz vermiştir. İngiltere'de hükümdar geleneksel olarak ülkenin ileri gelenlerine önemli işleri danışırdı. 13. yüzyıl boyunca baron denen soylular kendilerine daha sık danışılması, toplantıların düzenli yapılması için çaba harcamışlardır. Toplantılara baronların yanında başka çevrelerden de temsilciler katılmaya başlamıştır. Bu toplantılara konuşma toplantısı anlamına gelen parlament adı verilmiştir. İngiliz parlamentosuna baronlardan başka şövalyeler, din adamları, kent ve kasaba temsilcileri katılmıştır.
Değerli öğretmenim, sevgili arkadaşlar, sizlere orta çağ hukuku olan Roma hukukundan bahsedeceğim.
Krallık döneminde Roma'da geçerli olan hukuk, yurttaşlık hukukuydu. Yurttaşlık hukukundan kendilerini devletin kurucusu ve asıl sahipleri olarak gören patriciler yararlanırdı. Geniş halk kitlesine sahip prebler ayrı hukuk anlayışına tabiydi. Yabancılar yok sayılırdı. Bu dönem hukuk anlayışında cinsiyet ayrımı, toplumsal sınıf farkı, kölelik sistemi söz konusuydu. Şöyle ki Roma efendileri kölelerini isterse öldürür, alacaklar borçluyu köle olarak satabilir, kadına hukuki işlem yapma ve miras hakkı tanınmazdı. Patricilerin örf ve adetlerine dayanan Roma hukuku şekici ve sert hükümler içerirdi. Bu hukuk sisteminin yazılı kuralları yoktu. Herkes tarafından bilinmezdi. Yöneticilerin keyfine bağlıydı. Yargılama yetkisinin aynı sınıfta rahiplerin elinde olması aristokratik bir hale getiriyordu. Roma'da başlayan patrici pleb mücadelesinin sonucunda M.Ö. 451'de kanunların yazılmasına karar verildi. Roma hukuku yazılı hale getirilerek 12 adet tunç levha üzerine yazılarak Roma şehir meydanında asıldı. 12 Levha Kanunu Roma'nın ilk yazılı kanunudur. İki amacı vardır. Siyasi olarak preblerle patrikusları arasında eşitliği sağlamak, hukuki olarak da örf ve adet hukukunu toplayıp belirginleştirmek. 12 levha kanunlarında suçlular devlet tarafından yargılanıp cezalandırılmıştır. Kişisel öç alma yasaklanmıştır. Yalancı şahitlik ve rüşvet suçlarına ağır cezalar verilmiştir. Gece vakti suçüstü yakalanan hırsızlıkta silah kullananların öldürülmesine izin verilmiştir. Vatana ihanet ölümle cezalandırılmıştır. Büyü ve sihir ölümle cezalandırılmıştır. Suçların tarifinde kasıt ve ihmal ayrımı yapılmıştır. İhmal sonucu ölüme sebep olan veya yangın çıkaran birinin cezası aynı suçları kasti işleyen birine göre daha hafiftir. Miras hukukunda kişilere hayattayken vasiyetname düzenleme hakkı verilmiştir. Mirasçısı olmayan bir kimsenin malları en yakın akrabasına yoksa devlete verilmiştir. Roma hukukunda yargılama etkisi soylar tarafından mensup rahiplerden alınıp devlet tarafından belirlenen yargıçlara verilerek laik hukuk düzenine geçilmiştir. Roma hukuku şekil ve içerik bakımından bugünkü Avrupa ülkelerinin hukuk sistemlerinin temelini oluşturur.
Orta Çağ'da yerleşiklerde ordu. Orta Çağ'da yerleşik toplumların orduları genellikle ücretli askerlerden oluşuyordu. Ticaret ile uğraşan ve yerleşik hayat süren Hazarlar, konar göçer Türklerin aksine ücretli asker kullanmışlardır. Bizans ve Abbasilerde ücretli asker kullanmışlardır. Orta Çağ'da Avrupa'da kurulan devletler merkezi otoriteleri zayıf olduğu için askerliği vatandaşlık görev haline getiremediler. Çok masraflı olduğu için Roma İmparatorluğu'nun lejyonlarına benzer ordu da kuramadılar. Yukarıdaki iki sebep dolayısıyla kendilerine bağlı feodal beylerin askerlerinden faydalanmak zorunda kaldılar. Senyörlerin olduları az miktarda şövalye ve çiftçilikle uğraşan köylü ve serflerden oluşuyordu. Zira iyi bir şövalye büyük masraflar gerektiriyordu. Zamanla krallar senyörlerden asker yerine para alarak topladıkları paralar ile iyi yetişmiş askerlerden oluşan ordular kurdular. Paralı askerlerin olumsuz yönleri nelerdir? Savaşların kaybedileceğini anlaşıldığında kaçma eğilimi göstermeleri ve kendilerine duyulan ihtiyacı sürekli hale getirmek için sonuç alıcı hamleler yapmaktan kaçınmalarıdır. İsviçre piyaleleri. İsviçre piyaleleri Orta Çağ'ın en dikkat çeken paralı askerleriydi. Falanks kare biçiminde dizilen 5,5 metrelik kargılarla ve hafif zırhla donanmış bu piyaleler süvarilere karşı çok etkili olmuşlardır. Orta Çağ'ın sonlarına doğru ortaya çıkan merkezi hükümetler özellikle İngiltere ve Fransa düzenli ve güçlü ordular kurdu. Daha sonra zorunlu askerliğe geçildi.
Sayın öğretmenim, sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere Orta Çağ'da ordu konusunu anlatacağım. Avrupa orduları. Batı Avrupa'da 8. yüzyılda Franklar askeri bir düzen olan feodal sistemi geliştirmiştir. Buna göre kral soylu şövalyelere at, zırh, mızrak, kılıç, kalkan gibi ihtiyaçlarını satın alabilmeleri ve askeri eğitimlerinde gerekli masrafları karşılayabilmeleri için kraliyet topraklarından belli ölçüde arazi bağışlamıştır. Şövalyeler de krala bağlılık yemini ederek kralın savaşçısı olmuştur. Feodalizmde fakir olan serfler askere nadiren alınmıştır. Orta Çağ'da siyasi birlikten yoksun olan Avrupa'da ordular küçük oldukları için uzun süreli seferler düzenleyememiştir. Disiplin yönünden genelde zayıf olan Avrupa ordularında güçlü vasallar her fırsatta kralın otoritesine karşı çıkmıştır. Orta Çağ'da Avrupa'da şövalyeler, okçular ve kuşatma teknikleri etrafında dönen kara savaşları sıkça görülürdü. Türk-Moğol orduları. Türk ve Moğol orduları genelde atlı okçulardan oluşurdu. Hem Türk hem de Moğol askerleri çok disiplinli olup büyük bir cesaretle savaşmış ve hafif süvari teknikleri kullanmıştır. Cengiz Han, Türklerin oluşturduğu onlu sisteme göre güçlü bir idari ve askeri düzen kurmuştur. Franklar Haçlı seferlerinde çok sayıda Müslüman ve Türk atlı okçu ile karşılaşmıştır. Hareket kabiliyeti oldukça yüksek olan bu birliklerin başarısını gören Haçlılar, Türk atlı okçularından yararlanmak istemiştir. Sasani ordusu. Sasani ordusu da Türk ve Moğol ordusunda olduğu gibi onlu sisteme göre düzenlenmiştir. Değişik etnik gruplardan oluşan Sasani ordusunda bağlı kavimlerin ve devletlerin gönderdikleri birlikler, ücretli askerler ve savaş esirleri yer almıştır. Bizans ordusu. Bizans ordusu sayıları fazla olmayan ve İstanbul'da bulunan merkez kuvvetlerinin yanı sıra eyalet askerleri, tabi devletlerin gönderdiği yardımcı kuvvetler ve ücretli askerlerden oluşmuştur. Bizans İmparatorluğu'nda 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ücretli askerler ordunun asli unsuru haline gelmiştir. 11. yüzyıldaki ücretli askerlerin büyük bir kısmı Türklerden oluşmuştur. Peçenek, kuman ve uzlardan oluşan bu ücretli Türk birlikleri kendi komutanlarının idaresinde Bizans ordusu içinde savaşmıştır. Malazgirt sırasında Bizans ordusu içerisindeki ücretli Türk boyları Selçuklular tarafına geçmesi Bizans'ın yenilmesine neden olmuştur. 14. ve 15. yüzyılda ordu. 14. yüzyıldan sonra ise İngiltere ve Fransa gibi krallıklar ordularında maaş karşılığı asker bulundurmaya başlamıştır. Böylece Avrupa'da askerlik mesleği ortaya çıkmıştır. 14. yüzyıldan itibaren devletler sürekli piyade kıtaları bulundurmaya başlamıştır. Savaş tarihini değiştirecek olan top, tüfek gibi ateşli silahlar 1331'den sonra kullanılmaya başlanmıştır. Fransa, 15. yüzyılda silahlı askerlerden oluşan daimi bir kıta oluşturmaya başlamış, Osmanlılar ise buna 14. yüzyılda Yeniçeri birlikleriyle başarmıştır. Sayın öğretmenim, sevgili arkadaşlarım, sunumum burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Yerleşik ve konar göçerler arasındaki savaşlar. Yerleşik toplumlar üretimde, konar göçerler ise asker alanında üstünlük kurmuştur. Hayvancılık ile geçinen göçebeler ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyorlardı. Bu durum göçebelerin yerleşiklerle ticaret yapmasına ya da yerleşik toplumların mallarına sahip olabilmek için onlarla savaşmalarına sebep olmuştur. Konar göçer topluluklar dışa açık ve savaşçı bir yaşam biçimine sahiptir. Yerleşik topluluklar ise dışa kapalı ve barışçı bir yaşam biçimini benimsemiştir. Konar göçer ve yerleşikler arasında yapılan savaşları genelde konar göçerler kazanmıştır. Zira yaşam şekilleri ve toplum yapıları askeri düzeni çok uygundur. Konar göçerler savaşı kaybetse bile seri bir şekilde kaçabilmekte, sürü bırakarak kurtarılmaktaydı. Yerleşikler ise savaş kaybettiklerinde konar göçerler gibi kaçamamışlardır. Topraklarını ve evlerini bırakamadıklarından kalıp vergi ödemeyi tercih etmişlerdir. Konar göçer ordusu hafif silahlıdır, ok, kılıç, kalkan ve benzeri, süvaridir, dayanıklı, disiplinli, uyumlu ve süreklidir. Gerekirse kadınlar da savaşır, kale kuşatmalarında zorlanırlar, kuşatma araçları olmadığından Orta Asya'nın konar göçeri dünyanın en iyi askeridir. Birinci soru, hangi toplumlar üretim alanında üstünlük kurmuştur? Cevap, yerleşik toplumlar. İkinci soru, Konağa göçerler ve yerleşikler arasında yapılan savaşları genelde kim kazanmıştır? Cevap: genelde konağa göçerler kazanmıştır. Zira yaşam şekilleri ve toplum yapıları askeri düzene çok uygundur.
İpek Yolu. Avrupa, doğunun kaliteli ipek ve baharatıyla tanışınca bu ürünlere büyük bir talep doğmuş ve İpek Yolu adı verilen tarihi ticaret yolu oluşmuştur. Çin'in en uç noktasından başlayıp Orta Asya'dan, İran'dan ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşen, oradan da Avrupa'nın içlerine kadar giden ve üzerinde birçok yerleşim alanı bulunan bir yoldur. Başlangıç olarak Roma ve Çin İmparatorluğunu birbirine bağlaması amacıyla ortaya çıkmıştır. İpek yolunun önemi, Doğu ve Batı'yı birbirine bağlamıştır. Devletler arasında ticaretin gelişmesini ve toplumlar arası kültür fikir alışverişini sağlamış ve etkileşimi hızlandırmıştır. Birçok buluşun ve yeniliğin dünyaya yayılması bu yol aracılığıyla olmuştur. İpek yolunda ticareti yapılan ürünler: İpek, porselen, kumaş, kağıt, madeni eşyalar, hayvansal gıdalar, baharatlar, halı, kilim, el dokumaları, değerli taşlar, kürk, tahıl, cam, yağ, bal, fil dişi.
Artı ürün nedir? Bir insan topluluğunun yemek yeme ve karnını doyurma, su içme, giyinme, bir sığınakta barınma gibi eylemleri temel ihtiyaçlar olarak adlandırılmasıdır. İlk önce karşılanması gereken ihtiyaçlar bütününün gerektirdiği inşaat malzemeleri, kumaş, yiyecek, içecek gibi malzemelerle yapılması zorunlu olan ihtiyaçlar bütünü tam olarak karşılandıktan sonra üretilen ürünler artı ürün olarak tanımlanmaktadır. Artı ürün, kıyafet, yiyecek, içecek ve benzeri malzemelerin kullanılıp depolanmasından sonra bazı ürünlerin arta kalmasıdır. Başka bir deyişle ihtiyaç dışı olarak fazla üretilmiş ürün bütünüdür. Artı ürünün ortaya çıkış sebepleri: doğabilecek kuraklığa karşı önlem, uzun süreli kuşatma ve saldırılara karşı hazırlık, kurak bölgelerde sulama kanallarının yapılması neticesinde ihtiyaçtan fazla ürün ortaya çıkması, diğer ürünlerle takasa girme isteği. Artı ürünün sonuçları: artı ürünün sahibi olan şehirler diğer şehirlere göre daha güçlü duruma gelmiştir. Artı ürünle ortaya çıkan değiş tokuş mesleklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Artı ürünlerden devletler vergi almaya başlamıştır. Artı ürün elde edebilmek için sulama kanalları yapılmış. Bu durum üretimin planlanması, ürünün depolanması ve korunması gerekli hale gelmiştir.
Orta Çağ'da siyasi yapılar. Milattan sonra 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılması Avrupa'da büyük siyasi gelişmelere sebep olmuştur. Batı Roma İmparatorluğu'nun 476'da yıkılmasından sonra Avrupa'nın sosyoekonomik ve kurumsal yapısında büyük değişiklikler yaşanmıştır. Roma İmparatorluğu'nun eski gücünü kaybettiği ve özellikle de bireyleri korumakta yetersiz kaldığı bu dönemde Avrupa'da feodal siyasi yapılar ortaya çıkmıştır. Ortaçağ Avrupa'sında siyasi yapıyı şekillendiren ve bu döneme damga vuran sistem feodalizm olmuştur. Bu sisteme göre siyasi güç krala ait olup kral siyasi otoritesinin mutlak sadakat koşuluyla ve kontrolü olarak derebeyleriyle paylaşmıştır. Bizans olarak adlandırılan Doğu Roma İmparatorluğu Orta Çağ'da Anadolu, Balkanlar, Mısır, Suriye, Filistin ve Kuzey Afrika coğrafyasında etkili olmuştur. Hellenizm ve Ortodoksluk gibi kültürel bileşenler sonucu Bizans İmparatorluğu Batı Roma İmparatorluğu'ndan farklı bir siyasi yapı haline gelmiştir. Roma İmparatorluğu bir çeşit cumhuriyet ile yönetilirken Bizans İmparatoru gücünü tarihten alan otokrat lider konumuna gelmiştir. Bu siyasi anlayışıyla Bizans imparatorları özellikle Sasani ve Helenistik dönem monarşilerinden etkilenmiştir. Buna göre Bizans imparatoru Hazreti İsa'nın yeryüzündeki vekili olup sadece Hazreti İsa karşı sorumlu tutulmuştur. Güçlü bir devlet geleneğine sahip olan Sasaniler Kafkasya, Mezopotamya ve İran'a hükmetmiştir. Pers devlet geleneğini benimseyen Sasani imparatorluğunun yönetim şekli monarşiydi. İmparatorluğun başında Şehinşah, yani kralların kralı unvanını kullanan hükümdar bulunmaktaydı. Sasaniler krallarını kutsal kabul etmişler fakat Mısır firavunları gibi tanrıkılar kral anlayışını benimsememişlerdir. Bu krallar Tanrı Ahura Mazda'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak mutlak otoriteye sahiptir. Bunun açık göstergesi Sasani madeni paralarının bir yüzünde hükümdar, diğer yüzünde kutsal ateşin resmedilmesidir. Sasani İmparatorluğu doğuda Orta Asya, batıda Suriye ve Anadolu yönünde genişlemiştir. Bizans İmparatorluğu ile yaptıkları uzun savaşlar sonucunda Anadolu'yu hakimiyetleri altına alan Sasaniler İstanbul'u kuşatmıştır. Ancak Bizans'ın özellikle deniz gücü karşısında etkisiz kalan Sasani devleti Anadolu'dan çekilmek zorunda kalmıştır. 7. yüzyılda Suriye-Filistin hattını fetheden Müslüman Araplar ise İran, Mezopotamya ve Kuzey Suriye'deki Bizans birliklerini yenilgiye uğratmıştır. Sasaniler Hazreti Ömer döneminde yapılan Nihavend Savaşı'nda yenilmiş ve 651 yılında yıkılmıştır. Bundan sonra İran, Kuzey Afrika, Hindistan, Orta Asya, Mısır ve Anadolu'da çeşitli İslam devletleri kurulmuştur. Malazgirt Savaşı'ndan sonra ilk dönem Türk beylikleri ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmasıyla Anadolu Türk yurdu oluşmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflaması sonucunda ikinci dönem Türk beyliklerinden olan Osmanlılar, Bizans'ın Anadolu'daki bütün topraklarını ele geçirmiştir. İstanbul ve çevresinde sıkışan Bizans eski gücünü kaybetmiştir. Orta Çağ boyunca varlığını sürdüren Bizans İmparatorluğu 1453'te İstanbul'un fethiyle ortadan kaldırılmıştır. Tarihte var olmuş siyasi organizasyonlarda coğrafya, siyaset, ekonomi gibi unsurların yanında yöneten kişilerin liderlik vasıfları da önemlidir. Bu liderlerden biri de Moğol İmparatorluğunu kuran Temüçin'dir. Temüçin 1206 yılında yapılan kurultayda Türk-Moğol boyları tarafından kağan seçilmiş ve Cengiz adını almıştır. Boylar halinde yaşayan Moğollar Cengiz Han'dan önce teşkilatsız bir şekilde yaşamıştır. Moğol boylarını uzun mücadelelerden sonra bir araya toplayan Cengiz Han, istila hareketleriyle dünyanın en geniş kara imparatorluğunu kurmuştur. Cengiz Han hayattayken imparatorluk topraklarını dört oğlu arasında paylaştırmıştır. Bu dönem Moğollar üzerinde şamanizmin önemli bir etkisi vardır. Şamanların söyledikleri gerek toplum üzerinde gerekse idareciler üzerinde etkilidir. Büyük Şaman 1206 kurultayında Temüçin'in gök tanrı tarafından seçildiği şeklinde kehanette bulunmuştur. Bu kehanetinde Temüçin de çocuklarına dünyanın bütün topraklarını bağışladım ve kendisine Cengiz Han ismini verdim şeklinde gök tanrının kendisine haber verdiğini söylemiştir. Böylece Cengiz Han'ın ve neslinin ilahi soya dayandırılması şamanlar tarafından sağlanmıştır. Bu kutsallık Cengiz Han'dan sonra gelen hükümdarların onun soyundan gelmesini meşrulaştırmıştır.
Moğol İmparatorluğu 1206 ile 1294 arası Asya'da kurulmuş eski bir imparatorluktur. Cengiz Han idaresine girmiş Türk ve Moğol kabilelerden oluşuyordur. Cengiz Han hayatının sonuna gelirken toprakları dört oğluna bölüşmüştür. Peki Moğol İmparatorluğu'nun toprakları nelerdir? Moğol İmparatorluğu'nun toprakları dünyanın en büyük kara imparatorluğuna sahiplik etmiştir. İmparatorluk hızla yayılmış ve dünyanın %22'sine sahip olmuştur. Moğol İmparatorluğu'nun hanları, Cengiz Han öldükten sonra dört oğluna bölüştürmüştür topraklarını. En büyük olanlarından biri ise Altın Ordu Hanlığı'dır. Cengiz Han ölmeden önce toprakları oğluna dağıttı ve Cuci Han'a Seyhun Irmağı ile Balkaş Irmağı'nın batısındaki yerlere büyük oğluna verdi. Cuci Han'ın oğlu Batu, Avrupa seferleri sırasında hanlığının sınırlarını batıya doğru genişletmiştir. Batu Han da öldüğünde o da oğlu olan Berke Han tahta geçti ve Berke Han İslam dinini benimsedi ve savaşlar yaptı. Berke Han, Moğol İmparatorluğu'nun başka kolu olan İlhanlılar ile de savaş yaptı. Fakat Berke Han'ın ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları başladı ve hanlık gücünü kaybetti. Ve 1502'de tarih sahnesinden tamamen silindi. Bir diğer Moğol İmparatorluğu'nun hanı ise Çağatay Hanlığı. Çağatay Hanlığı Moğol İmparatorluğu'nun bir koludur. Cengiz Han'ın oğlu olan Çağatay Han'ın isminden gelir ve Çağatay Hanlığı Türkleşmiş Moğol halkındandır. Çağatay Han önce abi Cüci Han ve ardından babası ölünce hanedanın en yaşlı üyesi oldu. Buna karşın kardeşe Ogeday'ın Kaan, Büyük Han anlamı olmasına karşı çıkmadı ve topraklarını ona bağlı kalarak yönetti. Çağatay Han öldükten sonra Timur Çağatay Hanlığı'nı ele geçirdi ve 17. yüzyılın sonlarına doğru yıkıldı.